Psikolojikmiş podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demir Türkdoğan.
Ben Pınar Kaya Türk.
Bildiğiniz gibi geçen hafta kendi işini nasıl kurdun üzerine bir bölüm çekmiştik ama söylememiz gereken ya da söylemek istediğimiz her şeyi maalesef tek bir bölüme sığdıramadık. O yüzden bu hafta yine aynı konuyla devam ediyoruz. Bu sefer de Pınar'ın kendi işini kurma hikayesi üzerinden ilerleyeceğiz. Pınar'cığım sen nasıl başladın bu işe?
Benim hikayem enteresan. Ben işimi kurmadım, iş beni kurdu diyebilirim. Öncelikle girişte. Çünkü ben işte biliyorsun çok küçüklükten beri psikolojiye meraklıydım. Ondan sonra işte psikolojiyle ilgili kitaplar okuyordum. Doğan Cüceloğlu'nu özellikle çok okumuştum ve bir şans mı diyeyim, güzel bir eş zamanlılık mı diyeyim, hayatın bana yaptığı bir kıyak mı diyeyim bir şekilde kendisiyle tanışma ve kendisinin asistanlığını yapma fırsatım oldu öğrencilik yıllarında. Böylelikle aslında iş hayatına girmiş oldum ve lisans eğitimim boyunca da kendime nakit akışı yaratacak bir işe sahip oldum. Kendi bölümümle, branşımla ilgili. Çok güzeldi ve çok da besleyiciydi hem maddi hem de manevi anlamda bu süreç benim için. Sonrasında da yüksek lisansa başlamamla birlikte özellikle lisanstan beni tanıyan hocalarımın beni bilmesi ve yanlarında görmek istemesi dolayısıyla bir takım projelerde yer almaya başladım ve iş dünyasına böylelikle adım attım diyebilirim. Yani profesyonel klinik psikolog olarak iş dünyasına adım atmam, üniversitedeki hocalarımın beni bilmesi ve bir takım projelerde yanlarında görmek istemesiyle oldu. Çok sıra dışı bir şekilde ben yeni mezun bir psikolog olarak Amerikan hastanesinde çalışmaya başladım. Bu çok mümkün olabilecek bir şey değil. Hayatın olağan akışına aykırı. Çünkü Amerikan hastanesi dediğimiz hakikaten son derece deneyimli, iyi eğitimli, yaşça artık işte belli olgunluk seviyesine ulaşmış hocaların çalıştığı bir hastane. Ve ben de orada bir projede asistanlık göreviyle giriş yapmış oldum ama yeni mezun birisi olarak da hakikaten çok çok tercih edilesi bir aday değildim. Çünkü çok daha iyi eğitimli ve yaşça belli bir seviyeye gelmiş insanların seçilebileceği bir proje olmasına rağmen yine dediğim gibi hani hocalarımın bana güvenmesi dolayısıyla böyle bir projede yer alabilmiştim. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü hani kendi işimi yapıyorum diye ortaya çıktığın vakit arka planda gerçekleştirmiş olduğun bir takım başarılarının olması gerekiyor. Bunlar hem kendine güvenebilmen açısından kıymetli, hem de sana gelen insanların sana güvenebilmesi açısından kıymetli. Ve bu başarılar bana bir şekilde böyle ya altın tepside mi diyeyim, iyi karmamın sonucu mu diyeyim bir şekilde sunulmuştu, çıkıvermişti karşıma.
Bu bana şeyi de hatırlattı. Geçen bölümde konuştuğumuz network olayını. Yani siz etrafta işte üzerinize toz kondurmayacak şekilde dolaşırsanız ve insanlarla iletişim kurup bir network kurmazsanız çok daha zor bu tür ortamlara girmeniz. Ama güzel bir network kurduğunuzda bir şekilde karşınıza bir takım fırsatlar çıkıyor senin hayatında olduğu gibi. Bunları güzel de değerlendirirseniz güzel yerlere gelebiliyorsunuz diye düşünüyorum.
Evet, şimdi bir de tabii geriye dönüp baktığımda da şunu görüyorum. Yani bir insan beni seçmiş olabilir. Yani bir hoca, "Aa işte Pınar gel sen de bize yardım et bu projede." demiş olabilir ya da Doğan Cüceloğlu bir şekilde beni asistanlık pozisyonunda işe almış olabilir. Ama eğer ben orada iyi bir iş çıkarmasaydım, kaliteli bir hizmet sunmasaydım, iyi bir performans göstermeseydim herhalde 6 yılda tutmazdı yanında.
Kesinlikle.
Ya da işte Pınar'cığım bu projede çok büyük katkıların oldu. Biz sana teşekkür ederiz deyip yol gösterilebilirdi. Anlatabiliyor muyum? O
Kesinlikle.
yüzden karşına çıkan fırsatları da iyi değerlendirmek çok önemli diye düşünüyorum. Hani kimilerinin karşısına çok güzel fırsatlar çıkıyor ama "Aa ben zaten biliyorum, ben zaten hallediyorum, ben zaten neymişim be" falan gibi böyle kendi kendine gaza gelip salabiliyor ve havalara girebiliyor. Bu kesinlikle kendi topuğunuza sıkacağınız bir hamle olur. Mutlaka kendinizi dizginleyin ve hangi noktaya gelmiş olursanız olun, kaliteden ödün vermeyin ve son derece ne denir alçak gönüllü olun. diyebilirim.
Bu arada benim aklıma şey geldi bununla ilgili. Son zamanlarda gençlerde çok görüyorum mesela. Bir yerde staj fırsatı elde ediyorlar ama ya yeterli para almadıkları ya da hiç para almadıkları için bunu reddediyorlar. Burada çalışmak istemiyorlar. Ya anlayabiliyorum. Yeni nesil bizden biraz daha şey, hayattan daha fazla şey bekliyor ve daha fazla şey istiyor. Ama bazen de bir işe girmek için en başında para kazanmamayı göze alabilmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen belki daha genç insanlarla çalışıyorsundur ve onların kafa yapısını daha iyi biliyorsundur benden. Ben mi çok yaşlı kaldım bu konuda acaba?
Yok, çok doğru, katılıyorum sana. Şimdiki nesil mi diyelim artık gençler bir şekilde hani uyanıklar bu anlamda, emeklerinin karşılığını almak istiyorlar ve hakkıyla almak istiyorlar. Hani daha düşük şeylere de razı olmuyorlar. Bu konuda bir taraftan takdir ediyorum, beğeniyorum ama bir taraftan da diyorum ki acaba. Yani ben ister istemez kendi gençliğimle kıyaslıyorum. Yani benim karşıma hani hakikaten kendi branşımla ilgili bana katkısı olacak, iyi de hani bir referans olabilecek birinin yanında bir iş fırsatı çıksa, ben büyük ihtimalle ne kazanacağıma bakmazdım yani. Ben oradan kazanacağım tecrübeyi ve o insanın güvenini çok daha kıymetli görürdüm cebime girecek olan paradan.
Çok katılıyorum ve aynı zamanda CV'ne o ismi yazabilmek de mesela çok büyük bir, belki paradan daha büyük bir kazanç.
Aynen öyle. O insanın sana güveniyor olması, artık o insanın senin network'ünün bir parçası olması, o insanı tanıyan diğer insanlara da rahatlıkla ulaşabiliyor olacağını bilmek, o insanın tecrübelerinden faydalanabileceğini bilmek. Bunlar çok kıymetli. Bunlar parayla satın alınamayacak şeyler, parayla değeri ölçülemeyecek olan şeyler. Yani böyle bir durum vardı benim hikayemde. Dediğim gibi hani ben çoğu projede de şeye bakmadım. Hani ne kazanacağım diye bakmadım. Sadece atıldım ve bunu kendime faydalı bir fırsat haline getirmeye gayret ettim. Şimdi işin içine psikoloji girince, klinik psikologluk girince terapi eğitimleri de çok önemli oluyor ve ciddi bir sermaye ayrılması gereken bir kalem oluyor terapi eğitimleri. Bu noktada da ben çeşitli staj fırsatlarını ve gönüllü projelerde çalışma fırsatlarını değerlendirdim Kevser. Terapi eğitimleri için ayırabileceğim bir sermayem olmamasına rağmen dedim ki benim sermayem zamanımdır, emeğimdir. Ben giderim, gönüllü çalışırım. Gönüllü çalışmanın karşılığında da eğitim mi veriliyor? Eğitimi alırım. İşte vaka tecrübesi mi veriliyor? O tecrübeyi alırım. Böyle böyle terapi eğitimlerimin çoğunu kendi emeğimle ödedim diyeyim. Paramla değil ama emeğimle ödedim.
Bir nevi emek takası olmuş.
Aynen öyle. Yani gönüllü projelerde görev aldım ya da gönüllü bir şekilde staj yaptım ve bunun karşılığında işte o danışmanlık merkezinde, terapi merkezinde düzenlenen eğitimlere ücretsiz katılma hakkı kazandım. Ya da projede gönüllü çalıştığım için o projede işte kime hizmet veriliyorsa, çocuklara mı hizmet veriliyor, çocuklarla ilgili eğitimleri almış oldum. Ergenlere mi hizmet veriliyor, ergenlerle ilgili eğitimleri almış oldum. Ailelere mi hizmet veriliyor? Aile terapisiyle ilgili eğitimleri almış oldum. Böylelikle dediğin gibi emek takası dolayısıyla o alet çantamı zenginleştirdim. Başka insanların sermaye ayırarak yapması gereken şeyi ben emek ayırarak yapmış oldum.
Mezun olduktan sonraki 1-2 yılda elde edilen bu tecrübeleri belki staj olur, belki bir yerde ücretsiz bir çalışma olur. Bunları biraz şey olarak değerlendirmek gerekiyor bence. Öğrencilik hala bitmedi. Bu da öğrenciliğinin bir parçası. Nasıl ki öğrenciyken herhangi bir maaş beklentim olmadı. Burada da herhangi bir maaş beklentim yok. Sadece kendi eğitimime katkı sağlıyorum gibi düşünürsek belki işte ben çalışıyorum da emeğimin karşılığını vermiyorlar gibi bir psikoloji içerisine girmeyiz diye düşünüyorum.
Bir de şey hani mezunsun, evet tamam güzel 4 yıllık 5 yıllık neyse bir üniversite bitirmişsin, bu anlamda verdiğin emeği eforu kıymetli görüyor olman çok iyi anlaşılır geliyor bana, ama bir taraftan da yeni mezunsun, yani tecrübeye ihtiyacın var iş hayatına dair. O yüzden de hani buradan çok iyi kazanmıyorum ya da burası beni nereye götürebilir ki gibi karşına çıkan fırsatlara burun kıvırmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Mesela ben yüksek lisans yaparken acaba çocuklarla da çalışabilir miyim diye merak ettiğim için bir anaokulunda psikolog olarak çalışmaya başlamıştım. Bu haftada bir gün gittiğim bir işti. Sadece haftada bir gün gidip çocukları gözlemleyip onların aileleriyle görüşüp onlara bilgi veriyordum. Aynı zamanda anaokulunda ortaya çıkan insani krizleri de çözümlemeye çalışıyordum. İşte iletişim kazaları, öğretmenlerle velilerin arasındaki gerginlikler vesaire gibi konularda da devreye giriyordum. Sonra anaokulunun müdürüyle aramız gayet iyiydi. O da bana böyle aralarda kendi evliliğiyle ilgili, kendi hayatıyla ilgili danışmak istediği şeyleri danışıyordu. Öyle kahve içiyorduk, sohbet ediyorduk filan. Derken büyük ihtimalle şeyi gözlemledi. Hani iyi bir terapist olduğumu hissetti. Ve bana birilerini yönlendirmeye başladı. Aile terapisine, bireysel terapiye ihtiyaç duyduğunu düşündüğü insanları yönlendirmeye başladı. Ama o noktada benim bu insanları görebileceğim bir ofisim bile yoktu Kevser.
Ve o zamanlar online bu kadar yaygın değildi, değil mi?
Yok, hiç yoktu online terapi diye bir şey. Böyle Amerika'dan tek tük insanlar, hani dil problemi dolayısıyla Türkiye'den terapistlerden Skype üzerinden görüşme alıyorlardı. Ama tek tük, yani bunu bilen bile yoktu. Ki öyle yıllardı ki zaten WhatsApp'ta doğru düzgün görüntülü görüşme gibi bir şey de söz konusu olamıyordu. Kalite de yoktu online görüşme araçlarında. Neyse, benim böyle bir hizmet verebileceğim bir merkezim yok, bir merkeze bağlı çalışmıyorum filan. Dedim, ben bunları nerede göreceğim? Dedi ki okula gelirsin, hafta sonları okul boş.
Ne kadar güzel bir fırsatmış.
Müdürün odası da gayet uygun bir ortam. Şey var, bir masa var, işte gelenlerin oturacağı sandalyeler var. Gayet danışmanlık yapılabilecek uygun bir ortam. Yani o kadar güvendi ki bana, hani anahtarını veriyordu. Ondan sonra hafta sonları ofisi rahatça kullanabilmem için beni teşvik ediyordu. İşte dediğim gibi insanları yönlendiriyordu. Ve bir şekilde iş kendi kendini kurmuş oldu diyebilirim.
Aslında senin de aynı bende olduğu gibi böyle ben işimi kuracağım gibi başladığım bir şey değil. Kendi kendine olmuş. Benim de aynı şekilde öyle olmuştu.
Sonra ne oldu? Sonra tabii ki bu insanlar benden faydalandıkça, terapiden hani faydalandıklarını söyledikçe benim de klinik anlamda kendime güvenim artmaya başladı. Evet, ben iyi bir terapistim, bu işi iyi yapıyorum diyerek. Zaten arka planımda da iyi insanlar, iyi hastaneler olduğu için iyi yerlere başvurmaya başladım. İstanbul'un önde gelen özel hastanelerine başvurmaya başladım. İstanbul'un önde gelen danışmanlık merkezi sahipleriyle tanışmak için adım atabilmeye başladım. Hani ay ben de ne yapacağım oralarda, ben de iyi değilim ki, yapabilir miyim acaba gibi sorular tamamen kafamdan çıktı ve ben bu işte iyiyim kardeşim ve en iyileri neredeyse benim de orada olmam gerekir şeklinde büyük adımlar atmaya başladım. Daha yüksek lisansı yeni bitiriyorken. Ve böylelikle işte İstanbul'da Florence Nightingale'de çalışmaya başladım. Aynı zamanda da Nişantaşı'nda Doktorlar Merkezi'nde nöropsikiyatri ekibiyle birlikte, oradaki nöropsikiyatri ekibiyle birlikte ben de danışanlarımı görmeye başladım. Yani bir yandan bir yere bağlı çalışıyorum, bir hastanenin çalışanıyım. Diğer taraftan da bir ekibin parçasıyım. Hani yavaş yavaş kendi işimi kurmaya doğru, bağımsızlığımı ilan etmeye doğru geçirmeye başlamıştım kendimi. Ta ki İspanya'ya gelene kadar.
Bu noktada o maceranı da dinlemek istiyorum ama kesiten bir şeyi soracağım. Şimdi ben mesela senin mezun olduğum bölümden mezun oldum. Yüksek lisansımı yaptım. Bütün eğitimlerimi aldım. Babamın da çok iyi parası var.
ideal şartlar var Neşe ya. Bir psikolog olmak isteyen kişinin sahip olması gereken normal şartlar bunlar kesinlikle.
Güzel, bunu iyi güzel tasvir edebilmişim. Hemen ofisimi açarsam müşteri bulabilir miyim? Yoksa illaki şimdi öncesinde bir network yapmış olmam gerekiyor mu?
Şimdi hani çok paran varsa her yere reklam verirsin. Bir şekilde Google'a yazdığında ilk sen çıkarsın vesaire. Bir şekilde insanların dikkatini çekersin Kevser. Ve sana gelmeye başlayanlar olur bu kadar hani reklama bütçe ayırdıktan sonra. Ama ne olur, eğer sen işin de gerçekten iyi değilsen, insanlarla o bağ kuramıyorsan, insanların sana getirdikleri sorunlarla ilgili onlara iyi danışmanlık veremiyorsan, iyi eşlik edemiyorsan, bir noktadan sonra verim alamadıkları için insanlar bırakmaya başlarlar ve seni yeni insanlara tavsiye etmemeye başlarlar. Ve sen o çarkı döndürebilmek için sürekli reklam vermek zorunda kalırsın ve bir nevi kazandığını reklama harcayarak o işi sürdürmeye çalışırsın.
Yani psikolog da olsan sosyal medya olmadan işini doğru düzgün yapamıyorsun gibi bir şeye varıyor bu.
Sosyal medya olsa da işini doğru düzgün yapamıyorsun. Yani sosyal
Ya
medya
doğru.
işini doğru düzgün yapmanın bir şeyi değil, yöntemi değil.
Yani bunu müşteri toplayabilmek için reklam verebileceğim bir mecra en azından.
Kesinlikle. Evet. Yani sana insanların gelebilmesi için bir şekilde seni bir yerden duymuş olmaları gerekiyor. Ya Instagram reklamlarından, ya Google reklamlarından, ya işte videolar çekip YouTube'a koyarak bir şekilde senin var olduğunu insanlara göstermen gerekiyor.
Ya bu arada ben psikolog seçerken baktığım psikoloğun eğer çok canlı bir Instagram hesabı varsa, böyle bıcı bıcı videolar çekiyorsa ben o kişiye gitmem diye düşünüyorum.
Evet
Senin bu
Gülfer.
konuda fikrin ne?
Çok doğru bir tespit. Çünkü İyi terapistler genelde çok yoğun olur. Danışanları kendi networklerinden gelir. Yani ona gelmiş olan kişiler, daha önce memnun kalmış olan kişiler onu zaten başkalarına tavsiye etmiştir. O yüzden şeyi çok kalabalıktır. Danışan portföyü çok kalabalıktır ve gitgide kendi kendini de besliyordur, kalabalıklaşıyordur. Ve oraya video çekip koymaya zamanı yoktur. Bakınız ben...
Evet, bunu aslında geçen bölümde de söylemiştik şeyden bahsederken. Eğer birinin çok yoğun, çok iyi para kazandığı bir işi varsa bunu nasıl yaptığını anlattığı videolar çekecek vakti olmaz diye. Aynı şey aslında psikologlar için de geçerli o zaman.
Aynen öyle. Ben 2021'di yanlış hatırlamıyorsam, göç hikayelerini çekmeye başlamıştım. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak. Hani kendim de göç ettiğim için ve danışanlarımın büyük bir kısmı da ülke değiştiren insanlar olduğu için, hani yeni göç etmeyi düşünen, kafası karışık olan insanlar faydalansın, ülkesine adapte olmaya çalışan insanlar faydalansın diye. Yani o bile o kadar zorluyordu ki beni. Zaten hani canlı yayın yapacağın insanın müsaitliği olması lazım. Gündüz çalışıyor, akşam saatlerinde müsait. Benim akşam saatlerinde zaten seans takvimim en çok kalabalık olduğu saatler. Hani bir şekilde feragat etmek zorundayım almam gereken seanslardan ki canlı yayın yapabileyim. Öyle bir ikilem oluştu ve dolayısıyla hani bayağı da çektim, böyle 25-26 bölüm yaptım o göç hikayelerini. Ama çalışma takvimim yoğun olduğu için de istediğim istikrarda devam ettiremedim. Hala aklımda. Umarım bu senede o tarafa emek vereceğim, zaman ayıracağım. Ama öyle oluyor. Yani ne canlı yayın yapmaya, ne video çekmeye, hani insanlarla evet bir şeyler paylaşmak istiyorum ben de. Güzel tavsiyeler vermek istiyorum, yönlendirmeler yapmak istiyorum sosyal medyadan da. Ama öyle bir zamanın, enerjin olamıyor doğal şartlar altında.
Kesinlikle. Bu arada ben aynı şeyi diyetisyenler için de düşünüyorum. Yine diyetisyenlik sektöründe de çok fazla böyle içerik üreten diyetisyenler var. Yine aynı şekilde eğer çok fazla vakit ayırabiliyorsa sosyal medyaya, bu danışanlarını ne zaman görüyor diye bir soru işareti oluşuyor bende. O yüzden eğer bir diyetisyenden hizmet alacaksam, aslında bakarsanız ben son zamanlarda bir kitap üzerine çalışıyorum bir diyetisyenle birlikte. O diyetisyen seçiminde de aynı kriterleri göz önünde bulundurdum. Çok fazla sosyal medyayı kullanmayan, gerektiğinde kullanan bir arkadaşımızı seçtim. Çok da memnunum. Çünkü gerçekten hani konuşuyoruz, onunla kitabı yapmak için bile takvimlerimizi ayarlamamız zor oluyor. Çünkü çok fazla danışanı var, çok fazla işi var. Çünkü işinde iyi bir insan.
Tabii ki şu da dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çok çalışıyor olmak da çok güzel bir şey değil bence. İş özel yaşam dengesini iyi kurabilmek ve kendini tükenmişlikten korumayı bilmek de gerekiyor. O yüzden hani çok çalışırsa muhteşemdir, iyidir bunu da söylemeye çalışmıyoruz. O
Evet.
kişinin hayatında denge varsa bence iyidir. Ama işte eğer sosyal medyaya çok fazla içerik üretiyorsa orada bir denge söz konusu değildir. O zaman ya işinden çalıyor ya özel hayatından çalıyor. Bunu da yapamayan bir insan olduğu sonucu da çıkabilir bence.
Ya hani çalışma saatlerinde çalışıyor, sonrasında geriye kalan zamanda dinlenmesi gereken, eğlenmesi gereken, sosyalleşmesi gereken, ailesine zaman ayırması gereken, bedenine bakması gereken zaman diliminde sosyal medya ile uğraşıyor. Bu da bir dengesizlik yaratacaktır onun hayatında ve uzun vadeli olarak sürdürülebilir bir şey olmayacaktır.
Sosyal medya fenomenliğini tekrar gömdükten sonra şimdi istersen senin İspanya'ya taşınma macerana gelelim.
Evet, İspanya'ya taşınma maceram 2015 ile birlikte ben Nişantaşı'ndaki ofisten ve Florence Nightingale'den ayrılmış oldum üzülerek. Çünkü işine aşık bir insandım ve çok da güzel bir danışan portföyüm vardı. Tahmin edeceğiniz üzere Nişantaşı, Fulya, o civarda yaşayan insanlar oldukça eğitimli, farkındalığı yüksek, terapiden ne istediğini bilen ve fayda gören insanlardı. Ben de tabii ki manevi olarak çok tatmin oluyordum böyle bir portföyle çalışmaktan. Ama macera arayan ve durduğu yerde durmayan bir ruha sahip olduğum için İspanya'yı denemek istedim. Buradaki hayat bana neler vaat ediyor onu görmek istedim. Ve geldik eşimle birlikte. Tabii ki eşime iş teklifi gelmişti ve ben burada artık kendi başımın çaresine bakmak zorundaydım. Bir taraftan da hamileydim. Önce annelik, işte bebek, onun birazcık büyümesi gerekiyordu. Bu süreç içerisinde hali hazırda hani seansları devam eden, işte online da olsa devam etmek isteyen danışanlarımı görmeye devam ettim. Ama bunun bu kadar büyük bir işe dönüşebileceğini kesinlikle hayal etmiyordum. Sadece evet bu danışanlar benimle başladılar, benim sorumluluğumdalar ve onların süreci tamamlanana kadar ben onları online göreceğim. Sonra zaten bebeğim büyümüş olacak ve ben de İspanya'da kendime bir iş bakacağım gibi bir kafa yapısındaydım. Ve hakikaten bebek büyüdükten sonra işte biraz okula başlama yaşı geldikten sonra burada ben de CV'mi çeşitli şirketlere göndererek iş görüşmeleri yapmaya başlamıştım. Bu arada şeye de çok açıktım. Yani evet iyi bir terapistim ama burada bir hayat kurabilmek adına bir iş kolu yaratmam lazım kendime ve dolayısıyla farklı sektörlerde olacaksa bu iş onlara da açığım. İşte insan kaynakları olabilir, havacılık alanı olabilir ki ben Türkiye'deyken de oldukça ilgilenmiştim havacılık alanı, havacılık alanında çalışan insanların psikolojik durumlarıyla. Havacılık alanı olabilir, müşteri ilişkileri olabilir, bir sürü alan zaten psikolojiyle bağlantılı. İş görüşmeleri yapmaya başladım ve sonra çok enteresan bir şey oldu. Beni ders verdiğim dönemlerde, üniversitelerde ders verdiğim bir dönem de olmuştu Türkiye'deyken. Ders verdiğim dönemde öğrencim olan insanlar aramaya başladılar. İşte terapi almak istiyorum. Nasıl olacak? Online yapalım, online görüşelim. Nasıl olacak? Yani hani normalde bunu gelen insanların sorması lazım nasıl olacak diye. Ben soruyordum çünkü daha önce böyle devam edilebileceğine dair hiç inancım yoktu. Onlar olur neden olmasın dedikçe işte hastanedeki arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım bak biz seni biliyoruz, sana güveniyoruz. O yüzden bu danışanı, bu hastayı sana yönlendirmek istiyoruz dedikçe, beni teşvik ettikçe bir baktım yani benim seans takvimim dolmuş yani ben günde 5 seans yapar hale gelmişim birdenbire. Ve böylelikle Kevser iş kendi kendini kurdu yani tamamen benim kontrolümün dışında olan bir şekilde.
Biz geçen bölümde şeyi biraz küçümsemiştik işte. Sen işini çok iyi yap, para nasılsa kazanılır mantığını biraz küçümsemiştik ama aslında bakarsan seninkisi biraz öyle olmuş.
Doğru. Benimkisi ona gerçek bir örnek diyebilirim. İşini gerçekten hakkını vererek yapıyorsan, sana ihtiyacı olan insanlar bir şekilde dönüp dolaşıp dünyanın öbür ucunda da olsan seni bulmaya başlıyorlar. Dünyanın öbür ucu demişken bir taraftan da tabii ki şu oldu. Evet insanlar beni Türkiye'den buluyorlar. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden buluyorlar. O zaman ben dünyaya hizmet verebilirim şeklinde bir uyanma ve aydınlanma gelişti bende. Ve sonra
dünyanın çeşitli ülkelerindeki Türkleri düşünmeye başladım. Aa işte Amerika'daki Türkler, aa işte ne bileyim Avustralya'daki Türkler, ondan sonra ne bileyim işte Dubai'deki Türkler falan derken işte arkadaşlarım, kontaklarım, bağlantılarım aklıma gelmeye başladı. Onlarla konuştum, onlarla hani yeniden bir catch up yaptım. Hani bak ben buradayım, bu işi yapıyorum, online yapıyorum falan derken hakikaten böyle hani kulaktan kulağa dediğimiz bir şekilde müthiş bir genişleme oluştu benim danışan portföyümde. Ve şu an tamamen online, tamamen dünyanın farklı yerlerindeki Türklere hizmet vererek gayet keyifli bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Tabii ki hani göçmen olduğum için, farklı ülkede yaşamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlediğim için yurt dışında yaşayan insanların daha çok dikkatini çekiyorum. Ve böyle de devam ediyor herhalde. Yıllar boyu da böyle devam edecektir. Tabii ki hani gelişmelere açık olmak lazım, yeni şeyler öğrenmek lazım diyoruz. O noktada da çok açık bir insanım ve böyle şu an açıklamak istemediğim ama güzel farklar yaratacak bir takım projeler de planlıyorum. Projeler de geliştiriyorum. Onun da olgunlaşma süreçleri devam ediyor. Yeri geldiğinde onları da paylaşacağım.
Çok heyecanlı, heyecanla bekliyoruz. Burada şeyi altını çizmek istiyorum. Senin yaptığın iş gibi birebir müşteri bulmak zorunda olan işler. Hani tabii ki sen danışan diyorsun da business kısmından baktığımızda müşteri aynı zamanda bunlar para kazandığı insanlar olduğu için. Network gerçekten çok önemli. Ve senin yaptığın gibi böyle zaman zaman bu networklerle bağlantıyı tekrarlamak, güncellemek, tazelemek de oldukça önemli. Bu açıdan benim için hiç uygun olmayan bir iş. Benim çünkü gözden ırak olan gönülden de ırak olur gibi bir şey var benim hayatımda. Birisiyle bağlantıyı kestiğim zaman o benim için bitiyor. Yani bir daha onu arayıp sormak aklıma gelmiyor. Bu onu sevmediğim ya da ondan hoşlanmadığım anlamına gelmiyor. Ama unutuyorum ben o insanı. O yüzden belki ne tür bir iş yapacağınıza karar verirken karakter özelliklerinizi de göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
Evet, önemli bir nokta. Ya da eğer böyle bir yapıya sahipsen bunu esnetmeyi öğrenmen gerekecek bu
Evet
süreçte.
ya da eğer bunu yapman gerekecekse de bu yapacağın işin zorluklarından bir tanesi olarak zorluklar hanesine yazılacak.
Aynen öyle. Yani iş birliklerine açık olmak gerekiyor. Ondan sonra işte bir seminer verilmesi gerekiyor. Aa evet ben veririm, ben yapabilirim demek gerekiyor, diyebilmek gerekiyor. Bu anlamda kendine güvenmek gerekiyor. Toplum önünde konuşma açısından herhangi bir sıkıntı yaşamaman gerekiyor. Bu arada hani bütün bu bahsettiğim meslek hayatı içerisinde ben bir gün bile reklam vermemiş bir insanım. Bunu da buradan belirtiyorum. Yani bu
Helal olsun be
podcast
Pınar.
aynen. Bu podcast fikri de yine daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Kevser'in bana getirdiği bir projeydi ve ben de o dönem Hıdrellez dileği olarak etki alanımı genişletmek istiyorum diye bir dilekte bulunmuştum. Hakikaten şey hani psikolog Pınar'ı evet çok insan tanıyor ama insan olarak Pınar'ı da tanısınlar istemiştim. O niyetle başladığım bir proje olmuştu. Böylelikle kendimi de anlatmaya, ifade etmeye devam ediyorum sayende Kevser.
Demek ki bu dileğini gerçekleştirmek için de Allah beni gönderdi sana.
Aynen. Böyle benim hikayem. Soru var mı?
Harika bir hikaye. Bence zaten gayet ayrıntılı bir şekilde anlattın. Ben de yine aklıma takılan soruları sordum. Ama eğer yine bunlara rağmen dinleyicilerin aklına takılan bir şey olursa bize DM'le ya da psikolojikmiş Instagram hesabımız üzerinden yorumlarla ya da yine DM'le sorabilirler diye düşünüyorum. Severek yanıtlarız. Tabii ki bilebildiğimiz şeyler olduğu takdirde, yoksa bilemeyeceğimiz şeyler de sorulabiliyor bazen. Bunun da muhasebesini yapmak gerekiyor bence birine soru sorarken.
Aynen. Şeyi de belirtmeden edemeyeceğim. Mesela senin eşin çok yardımcı olmuş bu teknik kısımları, teknolojik kısımları halletmek açısından. Ay benim de eşim sağ olsun mali müşavirdir. Benim işimle ilgili de hani şirket kurmak, işte danışmanlık almak vesaire, doğru danışmanı bulmak, doğru ödeme yöntemlerini bulabilmek gibi noktalarda gerçekten çok emeği ve katkısı oldu bana. Onu da belirtmeden edemeyeceğim.
Yani doğru, eş seçimi de bu konuda epey faydalı olabiliyor. İnsanı eş seçerken de sonrasında işinize yarar mı acaba diye düşünebilirsiniz
Geleceğe yatırım yapmak dedikleri bu olsa gerek.
Aynen, ben bu adamı sonra nerelerde kullanabilirim?
Çok haince planlar.
Şaka tabii,
Mantık
yoksa
evliliği.
hiç aklıma böyle bir şey gelmemişti şey yaparken, eşimi seçerken.
Aynen, ben de mali müşavir olsun, ileride şirket kurarsın. Yani bunlar, böyle hesaplara girmiyoruz.
Aynen, kesinlikle. O zaman kapatalım istersen yavaştan. Çok güzel bir bölüm oldu yine. Çok eğlendik, çok öğrendik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, güle güle.